Ayrım 41.
Halk kütlelerinin eğitilmemiş olduğu eski sosyal yapılı ülkelere uygulanan pluralist partiler sistemi, geleneksel aristokrasinin iktidarını sürdürmekte ve güçlendirmekte, yani gerçek demokrasinin kurulmasına engel olmaktadır. Buna karşılık Türkiye örneği, basiretle uygulanan bir tek parti yönteminin, bir gün gerçek bir demokrasinin kurulmasını mümkün kılacak tek unsur olan yeni bir yönetici sınıfın ve bağımsız bir siyasal elitin yavaş yavaş ortaya çıkmasına imkan verebileceğini göstermektedir. Acaba bunu genelleştirerek tek partinin nazik demokrasi bitkisinin çorak bir toprakta büyümesini sağlayacak geçici bir destek ödevi görebileceğini kabul edebilir miyiz? Hala geçici nitelik taşıyan tek bir örnekle bir sonuca varmaya, bilimsel bakımdan imkan yoksa da bu soru sorulmaya değer mahiyettedir. Bölüm 2. Kuvvet ve İttifaklar. Partilerin kuvvetinin ölçülmesi bir ölçü aracını gerektirir. Burada 3 farklı ölçü kullanmak mümkündür. Üyeler, seçmenler ve parlamentodaki sandalyeler. Bunlardan ilkini kullanmaya imkan yoktur. Çünkü bir ölçü aracının temel niteliği onun ölçülmek istenen nesnelerin hepsinde ortak oluşudur. Üyeler bu şarta uygun düşmez. Kadro partilerinde üyeler bulunmadığı gibi kütle partilerinin de hepsi üyeliği aynı şekilde tanımlamazlar. Üye sayısı ancak tek bir partinin gelişiminin değerlendirilmesinde ya da benzer partilerin kuvvetlerinin karşılaştırılmasında işe yarayabilir. Oysa seçmenler ve parlamento sandalyeleri genel birer ölçü teşkil ederler. Şu şartla ki bunlar her zaman birbirleriyle düşümdeşmeyebilirler. Tam ve mükemmel bir orantılı temsil sisteminde bunlar arasındaki fark ortadan kalkar. Ancak hiçbir ülke tam ve mükemmel bir orantılı temsil sistemi uygulamadığı gibi birçok ülkelerde seçmen sayısı ile sandalye sayısı arasındaki farkın çoğu zaman pek büyük olduğu çoğunluk sisteminden başka bir sistem uygulamış değillerdir. Bu iki ölçü aracının her biri parti kuvvetinin farklı bir yönünü ilgilendirir. Birincisi bir partinin kamuoyundaki kuvvetini, ikincisi ise onun hükümet düzeyindeki kuvvetini ölçer. Bunların bir arada kullanılması gereklidir. Ancak bu şekilde parlamentodaki kuvvetin kamuoyu üzerindeki etkisini saptamak mümkün olur. Çoğunluk sistemini yeniden getirmek suretiyle Fransa'da Komünist Partisi'nin parlamentodaki gücünü azaltmayı önerenler, bu değişiklik aldığı oylar aynı kalsa bile Komünist Partisi'nin meclisteki sandalyelerini azaltacaktır. Reformun muarızlarından şu cevabı almaktadırlar. Dereceyi kırmakla ateş düşmez. Bu o kadar da kesin değildir. Çünkü bir partinin seçim gücüyle parlamento gücü arasındaki ilişkiler ateşle derece arasındaki gibi tek yönlü nitelikte görünmemektedir. Parlamentodaki güç seçim gücünün bir unsurudur. Oylarını seçim sisteminin baltaladığı bir partiye vermekte olan seçmenler bu oyların ziyan olduğunu göre göre usanırlar. Tek turlu sistemde meydana gelen kutuplaşma olayı bunu açıkça gösterir. Üstelik az milletvekiline sahip olan bir partinin prestiji ve nüfuzu daha da azdır. Böyle bir parti hükümet kararlarında daha az ağırlık taşır. Seçmenlerine iş, iltimas ve bilgi sağlamakta daha büyük güçlüklere uğrar. 1924 ile 1939 arasında Fransız parlamentosunda Komünist Partisi'nin eksik temsili şüphesiz bu partinin gelişmesini büyük ölçüde engellemiş, 1945'te engelin kaldırılması ise ona büyük yarar sağlamıştır. Seçmen sayısıyla parlamentodaki sandalye sayısı arasındaki farkı arttıran bir seçim reformundan sonra bu ikisinin gösterdikleri değişimin sistematik mukayesesi, İkinci etkenin birincisi üzerindeki etki derecesini belirtmeye, yani ateşin derece değişikliği karşısındaki tepkisini ölçmeye imkan verecektir. Bu iki ölçü aracı birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Gene de bazı durumlarda, örneğin partileri kuvvetlerine göre sınıflandırmak istediğimiz takdirde, aralarında bir seçme yapma zorunluluğu olur. Bu seçmeyi yapmamak bizi aynı anda iki sınıflandırmayı birden yapmaya, dolayısıyla karışıklığa sürükler. Seçme tabiatıyla araştırmanın yönüne bağlı olacaktır. kamuoyunun partilere ilişkin gelişmesinin çözümlenmesi için seçmenler, partilerin devlet içinde oynadıkları rolün araştırılması için de milletvekilleri esas tutulacaktır. Gelecek sayfalarda genellikle ikinci kriter tercih olunmuştur. Ayrıca belirtmeksizin partilerin kuvvetine değindiğimiz zaman bundan parlamento grubunun büyüklüğünü anlamak gerekir. Bu seçme tamamen keyfi olmayıp Batı tipi demokrasilerdeki partiler içerisinde parlamento faaliyetinin taşıdığı önceliğe dayanmaktadır. Gerçi bu öncelik şiddetli saldırılara uğramıştır ama gene de varlığını sürdürmektedir. Her halükarda burada katı bir tercih söz konusu değildir. Partilerin temsili karakterlerini ölçebilmek için bunların seçim kuvvetleriyle parlamentodaki kuvvetleri arasında karşılaştırmalar yapılacaktır. Kuvvet kavramını ittifak kavramından ayırmaya imkan yoktur. İttifakların mevcut olduğu bütün rejimlerde partilerin kuvveti gerek maddi gerek siyasal bakımdan bu ittifaklara bağlıdır. Maddi bakımdan bağlıdır çünkü seçim koalisyonları partilerin elde edecekleri sandalye sayısı üzerinde önemli bir rol oynar. Siyasal bakımdan bağlıdır çünkü parlamento ve hükümet ittifakları partilerin sayısal gücünü azaltır ya da çoğaltır. 1946-51 Fransız Millet Meclisi'nde Komünist Partisi 163 milletvekiline rağmen 45 milletvekili Radikal Parti'den daha az etkiliydi. Çünkü birinci partinin yalnız bırakılmış olmasına karşılık, ikincisi merkezi durumundan faydalanarak kombinezonlara ve anlaşmalara katılabiliyordu. Komünist Partisi'nin gerçek kuvveti, görünüşteki kuvvetinden az olduğu halde, Radikal Parti'nin gerçek kuvveti, görünüşteki kuvvetinden çok daha fazlaydı. 1. Parti kuvvetinin çeşitleri. Büyüklüğe ya da kuvvete dayanan sınıflamalar daima keyfi mahiyettedir. Mısır taneleri ne zaman bir mısır yığını haline gelir? Hangi yaşta bir çocuk yeni yetme, yeni yetme delikanlı, delikanlı da adam olur ve benzeri? Böylece nitelik kavramının nicel bir ölçüme sokulması, sayısal bir derecelenmede mahiyet farklarına yer verilmesi ancak yaklaşık şekilde olabilir. Ancak bu durum olgulara uygun düşüyorsa, büyüklük farkları aynı zamanda mahiyet farkları ise, her şeye rağmen bunda isabet vardır. 30 yaşındaki bir adam 15 yaşındaki halinin, 60'lık bir adam 30 yaşındaki durumunun iki katı kadar adam değil, farklı bir adamdır. 200 milletvekilli bir partide ancak 10 milletvekiline sahip bir partiden 20 kat büyük değil, farklı bir sosyolojik kategoriye mensuptur. Kuvvet kategorileri. Partiler kuvvetlerine göre 3 çeşide ayrılabilir. Çoğunluğa istidatlı partiler, büyük partiler ve küçük partiler. Birinci tip diğerlerinden açıkça farklıdır. Burada çoğunluğa istidatlı parti deyimini, parlamentoda salt çoğunluğa sahip olan ya da kurumların normal işleyişiyle günün birinde böyle bir çoğunluğa erişmesi muhtemel bulunan partiler için kullanıyoruz. Çok parti sistemlerinde çoğunluğa istidatlı partilerin varlığı çok istisnaidir. Bunlara ancak hakimiyet durumlarında rastlanır fakat burada bile durum şüphelidir. Buna karşılık iki parti sisteminde varlıkları normaldir. Burada her iki parti de çoğunluğa istidatlıdır. Yeter ki aralarındaki nispetsizlik içlerinden birini devamlı muhalefet durumuna indirgeyecek derecede büyük olmasın. Bazı Amerikan devletlerinde durum aynen böyledir. Dolayısıyla bu kategorinin kriteri oldukça kesin ve çoğunluğa istidatlı partileri ayırt etmek hiç değilse bir iki parti sisteminde hayli kolaydır. Amerika'da federal düzeyde demokratlar ve cumhuriyetçiler birçok güney ve batı devletlerinin yasama organlarında sadece demokratlar, bazı kuzey ve doğu devletlerinde de cumhuriyetçiler çoğunluğa istidatlı partilerdir. İngiltere'de İşçi Partisi'nin liberallerin yerine geçtiği 1922 yılına kadar muhafazakarlar ve liberaller, bunlar daha uzun süre büyük bir parti olarak kaldılar, da aynı durumdaydılar. Çok parti sistemlerinde bir partinin hakim durumu ona bir çeşit çoğunluk istidadı kazandırabilir. Ancak burada kriterler çok daha belirsiz hale gelir. Norveç'te Sosyalist Parti'nin 69 sandalye kazandığı 1933 yılından itibaren bu duruma eriştiği kabul edilebilir. Salt çoğunluk 76 olup, parti 1945'te bunu da elde etmiştir. İsveç'te Sosyal Demokrat Parti 112 sandalye kazandığı 1936 yılında aynı duruma gelmiş görünmektedir. Parti 117 olan salt çoğunluğu da 1940'da elde etmiştir. Fakat çok parti sisteminde bu noktada bir yargıya varmak her zaman için zordur. Ancak partinin durumunun uzun bir süre boyunca incelenmesi böyle bir sonuca imkan verir ki bu da hiçbir zaman kesin değildir. Dolayısıyla çoğunluk istidadı sadece iki parti sisteminde açık mahiyettedir. Diğer sistemlerde ise çoğunluğa istidatlı partilerle büyük partiler arasında bir ayrım yapmak daima nazik ve çoğu zaman suni bir iştir. Bununla birlikte sözü geçen ayrım temel bir gerçeğe dayanmaktadır. O da çoğunluğa istidatlı partilerle diğerleri arasındaki siyasal psikoloji farkıdır. Çoğunluğa istidatlı bir parti halen hükümet sorumluluklarını tek başına yüklenmiş durumda değilse bile bir gün bunları tek başına yüklenebileceğini bilir. Diğer partiler, hatta büyük partilerse hiçbir zaman benzer bir durumda olmayacaklarını bilirler. Böyle bir şey ancak çok istisnai hallerde ortaya çıkabilir ki o da tecrübenin bütün önemini yok eder. Bu fark partilerin sosyolojik mahiyetini tamamen değiştirir. Çoğunluğa istidatlı bir parti gerçekçi olma zorundadır. Programı gerçekçilik testine tabi tutulabilir. Yapacağı her türlü demagoji bir gün kendisine geri tepebilir. Seçmenler bu partiyi iktidara getirmek suretiyle onu köşeye sıkıştırabilir ve vaatlerini tutmaya zorlayabilirler. Dolayısıyla çoğunluğa istidatlı bir parti, edebi mübalağalar ve belagatın yarattığı etkiler dışında hiçbir zaman mümkün olandan fazlasını vaat etmemelidir. Bu bakımdan teorik sorunlardan çok somut problemlere önem verecektir. Çünkü devlet teorilerle yönetilmez. Böyle bir parti normal olarak uygulanması güç devrimci ilkelerden çok belli ve sınırlı reformlar üzerinde duracaktır. Kısacası eylemin düşünceye getirdiği sınırları gayet iyi anlamış olarak çabalarını tamamen eyleme yöneltecektir. Diğer partiler ise hiç de böyle gerçeğin elinde esir olmuş değillerdir. Bunlar iktidara hiçbir zaman tek başlarına gelmeyeceklerini, onu daima müttefikleriyle paylaşacaklarını, hiç değilse bir parlamento desteği şeklinde, dolayısıyla programlarının hiçbir zaman gerçeklerle karşı karşıya kalmayacağını bilirler. Böylece başarısızlığın sorumluluğunu daima müttefiklerine yıkma imkanı olacaktır. Parti platformu bazen öyle görünse bile somut bir eylem planı değildir. Çünkü parti bunu hiçbir zaman tek başına uygulamaya koyamayacağını gayet iyi bilir. Ancak müttefik partilerle uzlaşmak suretiyle hükümet için ortak bir eylem planı düzenlenebilir. Oysa her uzlaşma karşılıklı tavizleri gerektirir. Dolayısıyla ortaklardan her birinin programı önemli değişikliklere uğrar. Her ortak doğal olarak dünya kadar eski bir diplomasi ilkesini izlemeye yönelir. Azı elde edebilmek için çoğu istemek. Böylece çoğunluğa istidatlı olmayan partiler, büyük ve küçük partiler, doğrudan doğruya sistemin mahiyeti icabı olarak demagojiye sürüklenirler. Pratik müeyyidenin ve gerçekle sınanma olanağının yokluğu, bunların gerçekleştirilmesi mümkün olmasa bile her türlü reformu çekinmeden isteyebilmelerini sağlar. Bu çeşit vaatlerin seçimlerde sağlayacağı yararlarsa onların formüle edilmelerine yol açar. Komşu fakat benzer olmayan partilerle uzlaşma zorunluluğu mümkün olduğu kadar geniş bir geri çekilme alanını muhafaza edebilmek amacıyla uzlaşmazlığı ve mübalağayı teşvik eder. Oysa masal uyduran sonunda kendi masalına inandığı gibi partiler de aynı şekilde kendi demagojilerini ciddiye almaya başlarlar. Özellikle artık teskin edilmek istemeyen militanlarını harekete geçirmek için bu demagojiden faydalanırlar. Bu mekanizmanın kıta Avrupası partilerinin hayatındaki işleyiş tarzını ayrıntılarıyla incelemek ilginç olacaktır. gerçekleşme imkanını düşünmeden sırf gösteriş amacıyla kanun tasarıları verenler sadece komünistler değildir. Ancak sadece komünistler bunu itiraf etmektedir. Dipnot, Fransız Komünist Partisi Politbürosu'nun 1924'teki talimatı. Keza demagoji sola özgü bir ayrıcalıkta değildir. 1949'da Fransız sağı tam liberalizme dönüş kampanyasını yürütürken, kendi oyununa bizzat kapılıncaya kadar böyle bir programın ne derece imkansız olduğunun farkındaydı. İki Dünya Savaşı arasında Fransız Sosyalist Partisi, Marksizmin sadece edebiyatını yapıyordu. Çünkü parti, Marksist doktrinin uygulanması için devrimci ve zora dayanan yöntemleri reddediyor ve gerek parlamenter yoldan hiçbir zaman tek başına iktidara gelemeyeceğini, gerekse hiçbir koalisyon hükümetinin bu çeşit bir dönüşümü asla gerçekleştirmeyeceğini pekala biliyordu. Bütün partilerin ittifakları ve bunun getirdiği zorunlu sınırlamaları meşru göstermekte kullandıkları bir noktaya kadar birlikte yürüme teorisi tamamen hayalden ibarettir. Çünkü bunlar yolun sonuna kadar birlikte yürüyecekler ve içlerinden hiçbiri tek başına ilerleyerek diğerlerinden öne geçmeyecektir. Ulusal yaratılış bu temel eğilimi ağırlaştırabilirse de onu bizzat yaratmaz. Fransız ve İtalyan partilerinin demagojisi, Latinlerin söz kalabalıklığına ve genel fikirlere düşkünlüklerinden çok, bu partilerin çoğunluğa istidatlı olmayışlarının sonucudur. Belki İtalyan Hristiyan Demokrat Partisi bir gün henüz sahip olmadığı gerçek bir çoğunluk istidadına kavuşabilecektir. Fakat bu partinin salt çoğunluğuna rağmen tek başına hükümet etmekten kaçınıp iktidar sorumluluklarına diğerlerini de ortak etmek istemesi, onun hala bu durumu istisnai gören bir parti zihniyeti taşıdığını açıkça göstermektedir. Her halükarda birçok parti sisteminde hiçbir parti uzun süre sağlam bir üstünlük kurmadıkça gerçek bir çoğunluk istidadı kazanamaz. Yoksa rakiplerinin demagojik kampanyaları, bunlar çoğunluğa istidatlı olmadıkları, iktidara tek başlarına gelme ümidinden tamamen yoksun bulundukları için programlarının uygulamaya konulacağından da hiçbir şekilde korkmazlar. Onu da kendini savunabilmek için demagoji yapmaya zorlar. İki parti sisteminde ise demagojinin yokluğu esas itibariyle sadece iktidar partisinin değil muhalefet partisinin de gözü kapalı, pey sürmemesi olgusuna dayanır. Çünkü muhalefet partisi de iktidarın sorumluluklarını tek başına yüklenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Birçok parti sisteminde parlamentoda tek başına çoğunluğa sahip olan hakim partinin hasımları, sistemin tanımı gereğince bölünmüş ve aynı çoğunluğu yakın gelecekte tek başlarına elde etme imkanından tamamen yoksun durumdadırlar. Dolayısıyla hükümet partisi demagoji yapamazken bunlar serbestçe yapabilirler. Böylece olayların doğal akışı hakim partiye çoğunluğunu kaybettirme, onun hakimiyetine ve çoğunluk istidadına son verme yönündedir. Şüphesiz muhalefette demagoji yapmak ne de olsa iktidardakinden daha kolaydır. Ancak bütün partilerin çoğunluğa istidatlı olduğu bir iki parti sisteminde iktidarın el değiştirmesi ihtimali muhalefetin demagojisini sınırlar. Hiçbir partinin çoğunluğa istidatlı olmadığı bir sistemde ise hükümet sorumluluklarının paylaşılması, iktidardaki partilerin demagojik eğilimlerini kuvvetlendirir. Çünkü bunlar doğrusu istenirse hem iktidarda hem muhalefettedirler. Her biri başarısızlığın sorumluluğunu ortaklarına yıkar. Büyük ve küçük partiler ayrımı yukarıdaki ayrımı tamamlar. Bu da ötekinden daha önemsiz olmamakla beraber ondan daha belirsizdir. Büyük partiler için rejimin mahiyetine uygun düşmeyen istisnai durumlar dışında salt çoğunluğu elde etme ümidi hiçbir zaman yoktur. Bunlar tek başlarına hükümette olsalar bile iktidarı ancak diğer partilerin rızası ve desteğiyle kullanabilirler. Normal olarak ancak bir koalisyon kabinesinde ortaklaşa hükümet edebilirler. Fakat kuvvetleri dolayısıyla bu ittifaklarda önemli bir rol oynarlar. İleri gelen bakanlıkları ve kilit mevkileri kendi aralarında paylaşırlar. Muhalefette kaldıkları takdirde büyük ölçüde etkili olurlar. komşularıyla bir koalisyon meydana getirirlerse bu etki daha artar. Ancak hiçbir zaman ihmal edilebilecek dereceye düşmez. Küçük partilerse ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, sadece tamamlayıcı bir rol oynarlar. Bunlar birkaç önemsiz bakanlık koltuğuyla veya platonik eleştirilerle yetinmek zorundadırlar. Ancak çoğunlukla azınlık arasındaki farkın az oluşu bunları bir hakem durumuna sokabilir ve böylece önemlerini birdenbire arttırabilir. Görülüyor ki büyük ve küçük partiler arasındaki ayrım sınır çizgilerinin kesin olmamasına rağmen bir gerçekliğe uygun düşmektedir. Bir partinin ne zaman küçük olmaktan çıkıp büyük bir parti haline geldiğini söylemek çoğu zaman güçtür. Fakat bu ara durumlar iki kategoriyi birbirinden ayıran gerçek ve derin mahiyet farklarını ortadan kaldırmaz. Bir çocuğun kaç yaşında yetişkin bir erkek olduğunu kesinlikle söylemek mümkün olmayabilir ama çocuklukla yetişkinliğin farklı gerçeklere uygun düştüğü de doğrudur. Partileri büyük ve küçük olarak sınıflandırmamıza imkan verecek genel bir aritmetik kriter tayin etmeye imkan yoktur. Örneğin bazen gerçeğe uygun olsa bile parlamentodaki sandalyelerin %5'ini sınır olarak kabul etmek tamamen keyfi olur. Her ülkenin uzunca ve oldukça türdeş bir dönem boyunca ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Bir partinin sadece tek bir seçimde değil bir seri seçimde kazandığı sandalye sayısını dikkate almak ve değişimlerle bunların ölçüsüne birinci derecede önem vermek şarttır. Örneğin 1920-1939 döneminde Komünist Partisi İskandinavya'da, Belçika'da, Hollanda'da ve İsviçre'de küçük bir parti gibi görünüyordu. 1945'te ani bir büyüme partinin mahiyetini değiştirmek üzere olduğu kanısını uyandırdıysa da sonradan gene eski duruma dönüldü. Amerika'da cumhuriyetçilerle demokratlar dışındaki bütün partiler federal düzeyde küçük partilerdir. İngiltere'de Liberal Parti 1935'ten bu yana küçük bir parti durumundadır. Orantılı temsili uygulayan bütün ülkelerde bir yığın kısa ömürlü ve değişken küçük parti görülür. Hollanda, Norveç ve İsviçre örneklerine daha önce değinmiştik. Fransa'da komünistler 1924'te toplam oyların %10'a yakınını, 1928'de %11.3'ten fazlasını, 1932'de de gene %8.36'sını elde etmiş olmalarına rağmen 1936'ya gelinceye kadar parlamenter planda küçük bir parti olarak kalmışlardır. Bunlar ancak kendilerini yalnızlıktan kurtaran halk cephesiyle birlikte büyüme göstermişlerdir.